Sen de muhtemelen bilirsin, mühendislikte her şeyin kusursuz bir matematiği olması beklenir. Dışarıya yağmurun karın altına bir elektrik panosu kurarsın, kapağı sımsıkı kapatırsın, yani contalar falan mükemmeldir. İçeri tek bir yağmur damlası bile sızmaz. Ama soğuk bir kış kampını düşünsene, tamamen kapalı, mükemmel yalıtılmış bir çadırın içindesin.
Evet, nefes aldıkça içerisi sırılsıklam olur.
Aynen öyle. Sen nefes aldıkça sabaha karşı o çadırın duvarlarından şıpır şıpır su damlamaya başlar. İşte o sımsıkı kapattığın elektrik panosunu bir yıl sonra açtığında karşılaşacağın manzara da tam olarak budur.
Kesinlikle. Yani içerisi pas, oksit ve su izleriyle dolu bir enkaza dönüşüyor. Suyu dışarıda bıraktığında neminsin. Ama pano kelimenin tam anlamıyla içeriden çürümüş. Çünkü o cansız sandığımız metal kutularda bildiğin nefes alıyor.
Bu çok garip bir durum. Bugün önümüzde saha raporlarından, korozyon araştırmalarından ve vaka analizlerinden oluşan kalın bir dosya var. Amacımız bu derinlemesini incelemede şu soruyu cevaplamak: dış mekana kurulan, contaları sağlam bir panonun nasıl olup da kendi içindeki sudan dolayı paslandığını anlamak. Su dışarıdan gelmiyorsa, bu kapalı kutunun içinde nasıl oluşuyor?
Buradaki asıl mesele IP kodunun kör noktası aslında. Biz hep dışarıdan gelen suyu durdurmaya odaklanıyoruz. Hani IP kodu dışarıdan gelen yağmuru veya tozu engellediğini garanti eder ya.
Evet, hep o koda güveniriz.
Ama işte o kapalı kutunun tam kalbinde oluşan yoğuşma suyuna karşı tamamen kördür bu kod. Su durduk yere yoktan var olmuyor, içeride kusursuz işleyen bir döngü var.
Gündüz panonun ısınması ve gece soğuması ile alakalı bir döngü, değil mi?
Aynen öyle. Gündüz güneş panonun gövdesini ısıtıyor, içerideki hava ısınıyor, genleşiyor ve o mükemmel dediğimiz conta hattındaki mikro boşluklardan dışarı kaçıyor. Gece olduğunda ise,
Gövde soğuyor tabii.
evet, gövde soğur ve büzülür. Pano içerideki basınç düştüğü için dışarıdaki nemli havayı adeta bir vakum gibi içine çeker. Yani pano her gece nefes alır. Sabaha karşı sıcaklık düşüp havanın o nemi artık taşıyamadığı kritik eşiğe, yani çiğ noktasına ulaştığında
İçeri çekilen o nem su damlacıklarına dönüşüyor.
tam üstüne bastın. Emilen o nemli hava içeride bildiğimiz suya dönüşüyor.
O zaman şeytanın avukatlığını yapayım burada. Madem pano o mikro boşluklardan nefes alıyor, panoyu daha da sıkı kapatalım. Yani her deliği silikonla falan tıkarsak, o havanın içeri girmesini engellersek sorunu kökünden çözmüş olmaz mıyız?
Yok, kesinlikle hayır. İşte sahada gördüğümüz en ölümcül hata da tam olarak bu mantıktan çıkıyor zaten.
Hadi ya, işe yaramıyor mu?
Yaramaz, çünkü daha sıkı kapatmak yoğuşmayı önlemez, aksine durumu tam bir felakete çevirir, suyu ve nemi içeride tamamen hapsetmiş olursun.
Anladım. Yani kutuyu havasız bırakmaya çalışmak yerine o nefes alma sürecini kabullenip nemi yönetmemiz gerekiyor.
Kesinlikle öyle. Kontrollü bir nefes almadan bahsediyoruz burada. Basınç dengeleme valfleri kullanarak o vakum etkisini kırman şart. Tabii bir de higrostata, yani nem oranına göre çalışan bir ısıtıcıya ihtiyacımız var.
Nem belli bir seviyeyi geçince çalışsın diye mi?
Aynen. Nem %60 ile 65'i geçtiğinde ısıtıcı hemen devreye girmeli ki yüzey sıcaklığı çiğ noktasının altına düşmesin. Ayrıca biriktirdiği suyu atabilmesi için de alttan kontrollü bir drenaj eklemelisin.
Mantıklı. Nemi nasıl yöneteceğimizi anladık ama bu panolar steril laboratuvar ortamında durmuyor ki. O nefes alma döngüsünü asıl çığırından çıkaran şey dışarıdaki çevre koşulları. Özellikle de doğrudan vuran güneş.
Çok doğru. Güneş o panonun içini kelimenin tam anlamıyla bir fırına çevirip sıcaklığı 20 derece birden artırabiliyor.
20 derece çok ciddi bir fark.
Hem de nasıl? Isı farkı arttıkça gece oluşacak yoğuşmanın şiddeti de artar. Bu yüzden çift cidar ve şapka kullanmak lüks değil, bildiğin şarttır. Bir de işin içine kıyı kesimlerindeki tuz girerse felaket çok daha hızlanır.
Tuzlu hava korozyonu tetikliyor tabii.
Sadece o da değil, C5 korozyon sınıfı dediğimiz tuzlu sahil havasında nemin suya dönüşmesi için %80'lere çıkmasına gerek kalmaz. %60'larda bile metal yüzeyinde yoğuşma anında başlar.
Vay canına. %60'ta bile mi? Bir de sadece hava da değil üstelik sorun. Kaynaklarda en çok şaşırdığım nokta kabloların resmen su taşımasıydı.
O çok ilginç bir fizik kuralı aslında.
Evet. Yani eğer kablo girişini panonun üstünden yaparsan, yer çekimi zaten suyu doğrudan içeri alıyor. Ama işin garibi, alttan yapsan bile tehlike geçmiyor. O sünger gibi suyu emen kılcal boşluklar var ya, hani capillary action dedikleri, suyu yer çekimine karşı bile yukarı bizzat damarların içinden panoya taşıyabiliyor.
Harika bir detay yakalamışsın. Su sırf elektriği taşıması için tasarlanmış o yalıtkan katmanların arasından kendine sinsi bir otoban buluyor resmen.
Korkunç gerçekten. Bir de işin içinde galvanik korozyon gerçeği var. Bunu hep kötü bir evliliğe benzetirim ben.
Kötü bir evlilik mi? Nasıl yani?
Şöyle ki, galvanizli bir gövdeye daha sağlam olsun diye paslanmaz çelik bir civata taktığımızda, nemli ortamda bu iki farklı metal resmen birbirini yiyip bitiriyor, geçinemeyen iki insan gibi.
Çok iyi benzetme. Ve paslanma asla o devasa metal gövdenin pürüzsüz ortasından başlamaz.
Nereden başlar peki?
Korozyon her zaman o yanlış eşleşmiş metallerin temas noktalarından, delik kenarlarından, sonradan açılmış kablo kesiklerinden başlar. Yani zayıf halka yüzeyin kendisi değil, sonradan müdahale edilip kesilmiş o yaralardır. Sistem her zaman o açık yaralardan enfeksiyon kapar.
Peki tüm bunlar günün sonunda ne anlama geliyor? Demek ki mühendislikte sadece dışarıdan gelen, yani o gözle görünen tehditlere, yağmura, karaya veya fırtınalara odaklanmak yetmiyor.
Asla yetmez.
Güneş, tuz, o geceyle gündüz arasındaki sessiz sıcaklık ve nem döngüleri gibi görünmez güçler var. Bizim o mükemmel zannettiğimiz kapalı sistemleri içeriden çökertmek için sadece zamanı kolluyorlar.
Tam olarak böyle. O yüzden bugün sana ve tüm dinleyenlere şu soruyu bırakmak istiyorum.
Tabii, dinliyoruz.
Madem su, bizzat elektriği taşıması için tasarlanmış kabloların içindeki o mikro boşluklardan üstelik yer çekimine meydan okuyarak bile sinsi bir yol bulup sızabiliyor, günlük hayatımızda çok güvendiğimiz hani şu mükemmel yalıtılmış arabalarımız veya su geçirmez diye övündüğümüz akıllı telefonlarımız aslında içerideki bu görünmez düşmana karşı ne kadar güvende?